9. ayrım. 22. Muhtar masaya kurulmuş, elinde titrek dumanlı bir sigara, hala duvar dibindeki kan izlerine bakıyordu. Onlar orada durdukça Cennet'in oğlu da muhtarlık odasındaydı sanki. Bir yerlere sinmiş, sessizce oturuyor, belki de arada bir yüzünü çevirip muhtarı süzüyordu. Bakışları tülden inceydi gerçi. Gene de tanımı güç bir ağırlık masanın üstüne doğru yığılmıştı. Ve muhtar bu ağırlığın altından hiç kıpırdamadığı halde kurtulmaya çalışıyordu. Şakaklarıyla birlikte alnı, hatta avuçlarıyla koltukları yavaş yavaş terlemeye başlamıştı. Bu yüzden kapının vurulduğunu bile duymadı. Görünmeyen ellerini görünmeyen bir yere dayamış, kilitlenip kaldığı konumun karanlığında umutsuzca tepiniyordu. Kapı yeniden vuruldu. Sonra tekmelendi öfkeyle, üst üste tekmelendi ve açıldı. "Oğlumu ver," dedi Cennet. Muhtar masanın üstündeki kehribar tespihi avuçlamış, donuk gözlerle ona bakıyordu. "Nerede ki oğlun? Onu sen bileceksin. 3 gündür eve dama gelmedi. De hele, ne yaptın ona?" Gerisini istemedi muhtar. Birkaç kez yutkunduktan sonra arkasına yaslanıp kaldı. Karşısındaki kadının bir şeyler söylediği belliydi. Sürekli ağzını açıp kapatıyor, elleriyle kimi zaman tavanı, kimi zaman kapıyı gösteriyor, ardından susup yanıt bekliyor, gözlerini dikip bakıyor ve elini kolunu sallayarak yeniden bağırmaya başlıyordu. Muhtar onu görüyordu görmesine. Sesini duymasa da görüyordu. Ama bundan bir türlü emin olamıyordu. Cennet'in oğlu kendini kendi varlığında yok etmişken, gerçekten kadının dediği gibi bir kez daha yok olmuşsa durum kötüydü. Bu işin sonu yavaş yavaş köyün tamamen yok olmasına dek gidebilirdi. Belki köy zaten yoktu da bunu kimse anlayamıyordu henüz. Köylülerin hepsi alışmıştı yokun varlığına. Onunla yaşaya yaşaya o olmuşlardı ya da ona tenlerinin rengini, seslerini, kokularını vermişlerdi. Böylece nefeslerini bile günden güne yoka ayarladıklarını hiç kuşkusuz fark edememişlerdi. Ola ki birbirlerinin yok olduklarını da bilmiyorlardı. Muhtara göre artık ne yapılırsa yapılsın bir işe yaramayacaktı. Her şey için çok geç kalınmıştı. Köy tamamen yok olmadan sezilip bilinebilseydi bazı çareler aranabilir, belki de bulunabilirdi. Oysa şimdi çoluk çocukla birlikte toprak damlar, hayvanlar, avlular, ağaçlar, hatta ses gibi, koku, gülüş ya da acı gibi şeyler de büyük bir yokun içindeydi. Üstelik bütün bunlar kendi yokluklarının içinde yıllardan beri yok olduklarından habersizdiler. Cennet masaya biraz daha yaklaşmış, aynı el kol hareketleriyle hala bağırıp çağırıyordu. Söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığı umurunda değildi. Sonra birdenbire sustu, yorulmuştu besbelli. Oraya yığılıp kalacakmışsına güçlükle soluyordu. Derken hızla döndü ve muhtarlık odasına hiç girmemiş gibi çıkıp gitti. Muhtar yerinden kıpırdamamıştı. Ayağa kalksa bile ne yapacağını, kime nasıl davranıp ne diyeceğini bilemiyordu. Köyün üstüne bir uğursuzluk çökmüştü ona göre. Her şey üst üste geliyordu. Gerçi Cennet'in oğlu deli milletine karışınca köylüler onun ipe sapa gelmez hareketlerini konuşmaktan güvercini biraz unutmuşlardı. Gene de Reşit 2 günde bir muhtarlık odasına gelip kızını soruyor, dişe dokunur bir haber alamayınca da boynunu büküp sulu sulu ağlıyordu. Öyle ki çoğu kez evine Rıza götürüyordu onu. Koltuğunun altına girip köy meydanını çuval gibi sürükleye sürükleye, bir yandan da sağa sola ana avrat söverek yatağına kadar taşıyordu. Onlar avlu kapısından girince anason kokulu binlerce sövgü kalıyordu geride. Aslında köylüler sokaklarda dolaşıp duran bu sövgülerden bıkıp usanmışlardı. Ama kimse ağzını açıp bir şey diyemiyordu. Duvar dibinde pinekleyen aksakallı yaşlılara göre Rıza yeğenini kaçıranı alnından kurşunlayacağına böyle sövsün dursundu. Nasıl olsa günün birinde yorulurdu. Muhtar ne yapacağına karar vermiş gibi ansızın kalktı yerinden. Kapıdan aceleyle çıkıp berber dükkanına doğru yürüdü. Çınar dibinde oturan köylüler hep birlikte ona bakıyorlardı sanki. Köy meydanından geçen birkaç atlıyla bir çürük kağanı da belli belirsiz yavaşlamıştı. Bu yüzden muhtar berber dükkanının kapısına vardığında arkasına dönüp kendini izleyen herkese bakmayı, onlara gözleriyle de olsa bir yanıt vermeyi düşündü. Ne var ki kapıdaki çocuğu görünce dönemedi. Sen de kimsin dedi ölü bir sesle. Çırak diye yanıtladı çocuk. Bu sırada berber perdenin arkasından çıkmış onlara bakıyordu. Çırak aldığını bilmiyordum dedi muhtar. Kimin oğlu bu? Berber gözlerinde gitgide büyüyen tuhaf bir ışıltıyla gelip karşısında durmuştu. Yeni değil diye yanıtladı onu. Alalı epeyce oldu. Ne kadar epeyce? Neredeyse 4-5 ay oldu. Görmüş olman gerekirdi. Ama önceki gelişlerimde yoktu. Vardı dedi berber. Bunu öyle emin bir sesle söyledi ki muhtar neredeyse yıkılacaktı. Çırağın kimin oğlu olduğunu yeniden sorabilecek gücü yoktu. Kendini aynanın önündeki koltuğa doğru çekmiş, tökezleye tökezleye oturmaya çalışıyordu. İyice yerleşip sırtını yaslayınca bir süre baktı aynanın içinden, çırağı bakışlarıyla kucaklayıp bıraktı. Vardıysa vardı dedi sonra bitkin bir sesle. Onun çırağın kimin olduğunu tekrar sormasından korkan berber, konuyu değiştirmek için ne yapması gerektiğini düşünüyor, bir yandan da boş yere çekmeceleri açıp kapatıyordu. Saçlarımı epeyce kısalt dedi muhtar. Sakalımı da al ama temiz bir tıraş olsun. Berber başını sallayarak makası kaptı hemen. Yavaş yavaş şıklatmaya başladı. O sırada çırak ustasının ellerine gözünü dikmiş. Yarım adımlarla gene koltuğun bir sağına bir soluna zıplayıp duruyordu. Yolculuk mu var yoksa diye sordu berber. Muhtar göz kapaklarını indirip kaldırdı. Nereye? İlçeye. Berber sustu. Neden gideceğini sormasına gerek yoktu. Tıraş bitinceye kadar muhtar da konuşmadı zaten. Asık bir suratla öylece aynaya baktı durdu. Havlu boynundan çözülüp alınınca öne eğilerek yüzünü inceledi. Sonra arkasını dönüp ense tıraşına baktı. Eliyle yokladı birkaç kez sıvazladı. Derken parmak uçlarını diliyle ıslatıp kaşlarını düzeltmeye başladı. Berber şimdiye dek onun hiç bu kadar titizlendiğini görmemişti. Belki de bu yüzden şapkasını verirken uzun uzun süzdü. Muhtar onu şaşırttığının farkında değildi oysa. Bir düğüne hazırlanırcasına durup dinlenmeden aynaya bakıp şapkasından taşan saçları düzeltiyordu. Sonra tek sözcük konuşmadan tıpkı bir uyur gezer gibi kalkıp köy meydanına yürüdü. Çınarın dibinde oturanlar ona bakıyordu gene. Bazıları yanındakilerin kulağına eğilip bir şeyler söylüyorlardı. Rıza da aralarındaydı kuşkusuz. Sandalyesini herkesin uzağına çekmiş, tek başına kahve içiyordu. Ama muhtar bu kez onların hiçbirini görmemişti. Kimsenin ayak basmadığı başka bir yerde yürüyordu sanki. Ve gitgide uzaklaşan bedeniyle başka bir zamana karışıyordu. Duvar dibindeki yaşlılara göre başını ne denli dik tutarsa tutsun kendi içine yıkıldığı belliydi. Köyü adım adım dolaşmıştı o gün. Hemen hemen girmediği sokak, geçmediği avlu, dönmediği köşe, hatta uğramadığı çeşme kalmamıştı. Öyle ki köylülerin hepsi her yerde onu görmeye başlamışlardı. Dahası onunla birkaç kez karşılaşanlar olduğu gibi aynı saatte ayrı ayrı noktalarda selamlaşıp konuşanlar da vardı. Berbere göre o inanılmaz bir hızla çoğalıyordu kuşkusuz. Sokaklarda cirit atan yüzlerce muhtarın kararlılığına bakılırsa daha da çoğalacaktı. Ne var ki muhtarların hepsi aynı değildi. Biri karşılaştığı köylülere hafifçe gülümseyip selam veriyorsa öteki hiç konuşmadan geçip gidiyordu. Akşam karanlığı çöktüğünde hiç konuşmayan muhtarlardan biri Reşit'in avlu kapısındaydı. Soluk alıp vermeden giderek koyulaşan bir sessizlikle öylece bakıyordu. Sonra yavaşça içeri girip parmak uçlarına basa basa birkaç adım yürüdü. Aylar önce göremediği bir ipucunu şimdi bulabilecekmiş gibi çevresine dikkatle göz atabilirdi belki. Ama bunu yapmadı. Hatta böyle bir şeyin çok saçma olacağını düşündü. Çünkü avluda herhangi bir değişiklik yoktu. Bu daha eşikte duyulan bayatlamış kokudan, karanlığın biçiminden ya da kerpiç duvarların duruşundan kolayca okunabiliyordu. Kaldı ki güvercinden bir iz vardıysa bile artık zamanın altında kalmıştı. Bir at sağındaki ahır kapısının aralığından gözlerini kalaylı iki tas gibi ışıldatarak kişnedi bu sırada. Muhtar farkına varmadan durmuş ona bakıyordu. Bir an kendini ikinci kez yok eden cennetin oğlunun orada olabileceğini düşündü. Gene de ahır kapısına yaklaşırken aklından geçen bu olasılığa pek güvenmek istemiyordu. Cennetin oğlu artık bunca olup bitenden sonra Reşit'in evine yaklaşamazdı. Kapıyı usulca aralayıp başını uzatmış, atın soluğunun yüzüne çarpmasını aldırmadan dipteki saman yığınına, üst üste istiflenmiş kozalak çuvallarına ve direklerden sarkan yem torbalarına bakıyordu. Oysa içeride ikide bir kulaklarını dikerek yeryüzünü dinleyen atın dışında hiçbir kıpırtı yoktu. Derken avlunun karanlığını ikiye bölen beyaz iç donuyla Reşit indi geldi merdivenlerden. Ahırdaki direklerin duruşunu tekrarlayan eğri büğrü bir duruşla hiç konuşmadan muhtarın karşısına dikildi. İkisi belki saatler sonra evin ardındaki vişnelere doğru yürüdüler. Birbirine yapıştırılmış yorgun iki kukla gibi aynı noktaya aynı anda bakıyorlardı. Öyle ki biri ansızın dursa hiç vakit kaybetmeden öteki de duruyor, dalsa öteki de dalıyordu. Tadına vişne kokuları düşmüş kopkoyu bir karanlığın ortasına gelip durduklarında muhtar fısıl fısıl konuşmaya başladı. Reşit başını donunun ağırtısına doğru eğmiş, onun dediklerini anlamaya çalışıyordu. O sırada öteki muhtarlardan biri muhtarlık odasındaydı. Kandili yakıp masasına kurulmuş, bir yandan duvar dibindeki kan izlerine bakıyor, bir yandan da atı almaya giden bekçinin dönmesini bekliyordu. Aslında sessiz sedasız oturuyor görünse de, az önce gidip bekçinin getireceği atı kendi elleriyle hazırlamıştı. Karısı bir süre onunla birlikte ahıra girip çıkmış, heybesine yiyecek bir şeyler koymuş, sonra da eşeğe oturup hüzünle bakmaya başlamıştı. Muhtar onun açıklama bekleyen bakışlarını hiç görmüyordu oysa. Yavaş hareketlerle üzengileri düzeltiyor, atın yelesini topluyor ya da ikide bir eğri kaldırıp yeniden yerleştiriyordu. Gözlerini duvar dibindeki kan izlerinden güçlükle ayırıp karşısındaki Atatürk portresine dikti. Hiç konuşmadan bakıştılar bir süre. O sırada zamanın durduğunu düşündü muhtar. Bunu hiç istemiyordu. Ama düşündü. Sonra zamanı tekrar canlandıracağını aklına getirmeden elini yelek cebine attı ve mühür kesesini herhangi bir iç organıymış gibi çıkarıp masanın üstüne koydu. Atatürk ağzını açıp tek söz etmeden hala ona bakıyordu. "Atı getirdim," dedi bekçi. Yavaşça yerinden kalkıp odaya sıkıntılı gözlerle bir kez daha baktıktan sonra kandili üfledi. En az onun kadar sıkıntılı olan başka bir muhtar kapıyı çoktan kilitleyip bayrak direğinin dibindeki ata doğru yürümeye başlamıştı. Olup bitenlerin birdenbireliği karşısında eli ayağına dolanan bekçi peşindeydi. "Gidiyor musun?" diye sordu. Muhtar atın yularını çözüp avuçlarına hapsetmişti. "Başka çare yok," dedi. Bekçinin yüzüne, muhtarlık odasının kapısına, atın topuklarına ya da karanlıkta uyuyan köye değil de uzaklara bakıyordu nedense. Uzakların da ötesindeki çok uzaklara bakıp bütün ruhuyla oralarda geziniyordu. Bayrağı direkten indirme diyen sesi de uzaklardan geldi sonra. "Ben gelene dek dalgalansın." Bekçi başını salladı. Muhtar sabırsızlanan atın dizginlerine asılıp belini hafifçe eğmişti. "Muhtarlık odasında açmaya falan kalkma sakın, kapıyı kilitledim." "Anahtarı götürüyor musun?" "Götürüyorum." "Peki," diye mırıldandı bekçi. Muhtar atını mahmuzlayıp karanlığa doğru fırladı. Tam gözden silinmek üzereydi ki durdu birden. At başını havaya dikerek hafifçe şahlandı, muhtar geriye kaykılmış dizginlere asılmaya çalışıyordu. Bekçi onun bir şey unuttuğunu düşünerek mavzeri omzundan indirip koşmaya başlamıştı. Ama o yaklaştıkça at yankılanan nal sesleriyle birlikte gitgide uzaklaşıyordu. Gerçi muhtar hala sırtındaydı, konuşmaya hazır bir yüzle geri dönmüş bekçiye bakıyordu, indi inecekti sanki. Karanlığa bata çıka muhtarlık odasına doğru ilerleyecekti. Derken ansızın başka bir at belirdi bekçinin arkasında, sırtında ötekinden farklı dimdik bir muhtar duruyordu. Sahi dedi bekçiye, karneden yar. 23. Koltuktaki adam hala rüya görüyormuş gibi yavaş yavaş aynanın içine gömülüp hareketsiz kalmıştı. Haline bakılırsa üstüne çöken yorgunluk gitgide ağırlaşıyordu. Hani gözleri aynadaki görüntüsüne takılmasa belki yeniden uyuyacaktı. Hem de bu kez motosiklete binecekti rüyasında. Pat pat sesleriyle dağları aşıp ovaları geçecek ve bir yerlerde unutulmuş köylere ulaşacaktı. Ola ki oralarda bekleyenler vardı onu. Yolunu gözleyenler, yüzünü düşleyenler ya da daha önceki gelip gidişlerini anımsayarak birbirlerine fısıltıyla anlatanlar vardı. Benim gitmem gerek dedi bir ara. Gene de ben bunu gerçekten söyleyip söylemediğinden pek emin değildim. İşittiğim ses uzaklara ait cılız bir sessizlikti çünkü. Bulanık bir tümce okumuştum ya da hayal meyal silik birkaç sözcük görmüştüm. Belki de koltuktaki adam benim işittim sandığım şeyi yalnızca düşünmüştü de henüz söylememişti. Artık soluğumu tutmuş, aynı sözü yeniden duyabilme beklentisiyle yüzüne bakıyordum. Benim gitmem gerek dedi tekrar. Nereye diye sordum hemen. Aynadan uykulu gözlerle yüzüme baktı. Ne nereye? Gitmem gerek dedin ya. Gülümsedi birden. Henüz fark edemediğim bir durumla alay ediyor gibiydi. Ben dedi öyle bir şey demedim. Şaşırmıştım. Birkaç dakika önce rüya gördüğünü iddia etmem onu öfkelendirmişti herhalde. Şimdi aynı yolla benden intikam alıyordu. Çünkü işittiğim şeyden emin olmadığımı görünce gözlerinden belli belirsiz bir sevinç ışıltısı geçmişti. Sen gitmem gerek demedin mi? Dedim tekrar. Hayır dedi demedim. Peki bana son kez ne söyledin? Belki de şu anda konuştuklarımız bir rüyadır dedim. Susmuş, ne yapacağımı bilemeden aynaya bakıyordum. Oysa o sabunu pul pul dökülmeye başlayan yüzüyle hala gülümsüyordu. Anlaşılan intikamını aldığından emindi. Üzülme dedi sonra. Bir çocuğu yatıştırır gibi. Sana gitmem gerek demedim. Ama gideceğim. Berberi daha fazla bekleyecek zamanım yok. Dönüp dolaşıp aynı olayları yaşadığımız hissine kapılacağımı bile bile ona nereye gideceğini bir kez daha sormayı düşündüm. Ne var ki sözcükler bir türlü ağzımdan çıkmıyordu. Gene de o benim konuşamadıklarımı işitmiş gibi bir yandan lavaboya eğilip yüzünü yıkarken bir yandan da ıslak ıslak gülümsüyordu. Aramızda ikimizin adlandırmaktan çekindiği gizli bir düşmanlık vardı sanki. Birbirimizi sürekli kolluyor, yokluyor, oyalıyor ya da herhangi bir konunun peşine düşerek karmaşık oyunlar kuruyorduk. Koltuktan kalkıp boynundaki havluyla yüzünü kurulamaya başlamıştı. Ne iş yapıyorsunuz diye sordum usulca. Postacıyım dedi kapının önündeki motosikleti göstererek. Aslında zerre kadar sevmem bu sözcüğü. Haberciyi severim daha çok. Bir de motosikletimi tabii. Havluyu koltuğun kenarına bırakmış, saatine bakarak kapıya doğru yürüyordu. Gidiyor musunuz? Evet, nasıl olsa geç kaldınız dedim yalvarır gibi. Gitmeseniz de olur artık. Başını hafifçe eğip gözlerini motosiklete dikmişti. Geç kaldım nereden biliyorsun? Dedi inatçı bir sesle. Benim gitmem gerek. 24. Muhtarın ilçeye gidişinden birkaç gün sonra Cennet'in oğlu hiç kaybolmamış gibi kucağında kapkara bir yılanla kayalıklardan inip geldi. Saçı sakalı birbirine karışmış titrek bir hayalete benziyordu. Daha köye girer girmez peşine takılan çocuklarla pek ilgilendiği yoktu. Olanca dikkatini kucağındaki yılana vermişti. Kimi zaman kimsenin anlayamayacağı bazı sözler fısıldayıp yavaş yavaş okşuyordu onu. Kimi de ansızın irkilip kayalıklara bakıyordu. Kayıplara karıştığı günden bu yana dağlarda yılanlarla boğuşmuştu sanki. Şimdi peşinde öt seline kapılmış kalabalık bir yılan sülalesi vardı da ikide bir dönüp onları kolluyordu. Çevresine toplanan çocuklar epeyce büyük bir kalabalık oluşturmuş, onunla birlikte hala yürüyorlardı. Duvar dibinde pinekleyen ak sakallı yaşlılara göre Cıngıl Nuri'nin yıllar önce köye gelişiyle Cennet'in oğlununkinin hiç farkı yoktu. Tekrarların tekrarıyla sürüp giden yaşam zamanları ve bedenleri değiştirerek kendini bir kez daha sergiliyordu onlara. Şimdi sağa sola saçılan gazoz kapaklarıyla havada uçuşan parıltılı kağıt parçalarının yerine kapkara bir yılan, Nuri'nin bedenini de Cennet'in oğlu almıştı. Şamatayla yürüyen çocuklarsa kendilerinden 4-5 yaş büyük olanların anılarını yaşıyorlardı kuşkusuz. Aynı merakla şaşırıp aynı sarhoşlukla ürperiyorlardı. Onların hareketlerinden Cennet'in oğlunun saçına, sakalına kadar her şey yıllar öncekine o denli benziyordu ki kim yaşlılara göre Cıngıl Nuri istiyorsa evinden çıkıp bir zamanlar köye nasıl girdiğini kendi gözleriyle izleyebilirdi. Gerçi çocuklardan kimseye fırsat düşmüyordu. Cennet'in oğlunu sımsıkı kuşatmış, giderek büyüyen bir uğultuyla sokak sokak dolaşıyorlardı. Sonunda köy meydanını paspal bir ordu düzeniyle geçip kahvenin önüne geldiler. Cennet'in oğlu duraksamıştı. Derken elinin birini havaya kaldırarak "Dur!" emri verdi. Çocuklar bir milim bile ileri gitmeden rap diye durdular. Ardından onunla birlikte yavaşça yere çöküp geniş bir çember oluşturdular. Artık sesleri, solukları kesilmişti. Hatta elinin tersiyle sümüğünü silen birkaç kişinin dışında hepsi kıpırtısızdı ve merakla Cennet'in oğluna bakıyorlardı. O da onlara baktı bir süre, kayıp bir şey ararcasına tek tek süzdü. Sonra çocukların şaşkınlıktan açık kalmış ağızları ve giderek büyüyen gözleri önünde kucağındaki yılanı tıpkı bir atkı gibi uzatıp boynuna dolayıverdi. Yılan başını havaya kaldırmış, dilini titrete titrete çırpınıyordu. Çocuklardan biri dayanamadı bu sırada. "Abu!" diye haykırdı. Ötekiler uzun süredir onu bekliyormuş gibi ansızın çığlık atıp tepinmeye başladılar. Kopardıkları gürültü öyle güçlüydü ki ta Cıngıl Nuri'nin evinden, değirmenin oralardan, hatta mezarlığın ötesinden bile duyuluyordu. Meydana koşup gelen köylüler önce hiçbir şey anlamadan yükselen toz bulutuna bakıyor, ardından da çocukların arasına karışıp Cennet'in oğlunu seyre dalıyorlardı. Olup bitenleri duvar dibinden izleyen yaşlılar bile yürüyen birer kemik ağacı gibi takırdaya takırdaya kalabalığa doğru sokulmuşlardı. Gene de heyecanla devinen insan seninin ortasında kendilerine özgü apayrı bir öbektiler ve herkes Cennet'in oğlunun yaptıklarına gülmekten kırılıp kasığını tutarken onlar yalnızca bakıp bakıp susuyorlardı.